Mobilite'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdo Özal.
Ben Mesut Çevik.
Mesut geçen sene Güney Kore'de olduğu için bu hafta Mobilite'yi pazartesi yayınlıyoruz. Gündem oldukça yoğun, çok fazla haber var. İlk haber Samsung Mobile'in başındaki DJ Kon yaptığı açıklamaydı. Fransa'da Le Figaro gazetesinde röportaj verdi ve dedi ki önümüzdeki 10 yıl boyunca Samsung mobil pazarda lider kalacak.
Şöyle bir durum var. Bunu da perçinlemek için şu anda telefon üretmeye başladılar böyle anladığım kadarıyla. Her gün yeni bir model duyurusu görüyoruz. Tabii Çinlilerden korkuyorlardı ama Türkiye'deki pazar paylarına baktığımızda pazar paylarını tekrar yükseltmeye başarmışlar Türkiye'de.
Ufak ufak yukarı doğru tekrar
evet,
bir eğilim
yani var. Çinlilerin bir yükselişi olacak mı, Samsung gerilecek mi diyorduk ama Apple'ın kaybettiği pazar payını Huawei ile Samsung bölüşmüş gibi görünüyorlar. Huawei tabii ki diğer üreticilerin de pazar paylarını iyiye iyiye geliyor şu anda. O da çünkü %27'nin üstüne çıkmış Türkiye'de pazar payı olarak ki çok ciddi bir atılım.
Zaten Samsung'daki büyüme rakibi Huawei'den aldığı pazar payı değil, Apple ve diğerlerinden aldığı pazar payı gibi düşünülebilir. Gerçi hangi model grubuna daha fazla sattıklarını henüz bilmiyoruz. iPhone'dan alabilmesi için muhtemelen orta sınıf telefonlarda daha bir artış olması gerekiyor ama keşke detaylı bir rapor olsa da daha iyi gözlemleyebilsek.
Evet ama dünyada genel olarak bir trende baktığımızda devlerin hepsi eski satışlarını, eski kazandıkları karlılığı, parayı bulamıyorlar mobil sektörde. Hepsinin bir şekilde bir değişim ayak uydurması gerekecek. Doygunluk var, ucuz telefonlar var. Hepsi konuşuyoruz seninle. Bugün orta sınıf telefonların yapamadığı şey de kalmadı herhalde. Yani orta sınıf telefonla üst sınıf telefon arasında çok az farklılıklar oluşmaya başladı. Ne diyor adam? Periscope 5X kamera koydum falan. Artık yani böyle über değişik işlere doğru yönelmeye başladılar. Bakalım göreceğiz hep beraber ama rekabette bu kadar dişli olduklarını göstermeler hepimiz için iyi.
Tabii motive olma anlamında güzel. Evet. Ben sana şey tartışmak istiyorum. Şimdi teknoloji dünyasında 10 yıl çok çok çok uzun bir projeksiyon. Çok uzun bir makro plan aslında bakılırsa ve şimdi geriye dönük 10 yılda yaşananlara bakıldığı zaman mesela iPhone 12 yıl önce çıkmış. iPhone'un çıktığı sene %51 pazar payına sahip olan Nokia 5 sene sonrasında piyasadan silinen marka haline geldi. Dolayısıyla 10 yıl biraz iddialı bir öngörü ya. Yani çünkü 10 yıl sonrasında tamam Samsung Nokia'dan farklı olarak bir üretici aynı zamanda.
İşte bence biraz ben de ona tam değinecektim. Biraz onu öngörüyor olabilirler. Bundan sonraki gereksinimler, teknolojiler bak ne diyoruz? Apple 5G çipi kimden alacak? Şu anda en büyük soru işareti insanların konuştuğu şey. Samsung bugün kendi 5G çipini üretebilen insanlar.
Biraz o açıklamanın devamına gidildiği zaman şey iddiası var. Yani anladığım kadarıyla Samsung katlanabilir, gelecekte daha yüksek potansiyeli olan daha fazla kişinin almak isteyeceği bir ürün grubu olarak görüyor. Ve böylesine 10 yıllık bir plan yapılırken aslında katlanabilir telefonlarında gelecekte daha fazla yaygınlaşacak ve Samsung'un bir numara olacak konusunda bir iddia var. Ama bana soracak olursam biraz DJ Kon 10 yıl boyunca ben o pozisyonda kalacağını düşünmüyorum. Kendinden sonra gelecek olan ihaleyi biraz kilitlemiş gibi görünüyor. Çünkü 10 yıl sonrasında hani next big thing denen bir sonraki büyük kırılmanın ne olacağını da bilmiyoruz. Belki akıllı telefon dünyasında bambaşka bir gelişme olacak ve o gelişmenin belki arkasındaki en büyük marka, en büyük telefon markası olacak.
Evet, yani olabilir.
Bekleyip görmek lazım ama Samsung'un 10 yıl boyunca lider kalması için tabii ürünlerin dışında satış sonrası ders yazılım desteği gibi konularda da aynı diğer rakiplerinde olduğu gibi bir harekete ihtiyacı var. Gelelim o iPhone konusuna. 5G ile ilgili olarak da geçtiğimiz hafta içerisinde Huawei'in kurucusunun, yani mobilin başında kişi değil, tüm Huawei grubunu kuran ve aynı zamanda grubun CEO'su olan yönetici Shenfei'nin bir açıklaması vardı. CNBC'ye röportaj vermiş. Diyor ki biz Apple isterse onlara 5G modem sağlama konusunda açığız. Onlara satabiliriz. Ama tabii şu an konjonktür ona izin verecek gibi görünmüyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun?
Ya şimdi şöyle ticari bir şey savaşı konuşuyoruz işte. MediaTek, Samsung, o bu Qualcomm vesaire derken burada kendi çipini üretebilen firmaların ne kadar esnek, ne kadar rahat hareket edebildiklerini görüyoruz. Bence Apple'ın da bir sonraki adımı 5G çip üreten bir firmayı satın almak olabilir.
Şu an kendi içlerinde, şimdi LinkedIn'deki hareketliğe bakıldığı zaman şeyi gözlemliyorum. Yani baseband tarafında, modem ve radyo platformları tarafında uzmanlaşmış bazı kişileri içeriye katıyorlar ama bir işlemci geliştirmekle modem geliştirmenin dinamikleri çok farklı. O tarafta işte tüm şebekelerle uyumlu olması, ülke ülke gerekirse testlerin yapılması gibi süreçler söz konusu.
Ama Intel bile pat diye girdi ve üretti yani.
Aslında onlar bir satın alma yaptılar vesaire biraz oradan ve hala da istediklerinin noktaya gelebilmiş değiller. Burada Apple'la ilgili iki nokta var. Birincisi orta uzun vadede belki bir satın almayla ya da kendileri sıfırdan bir şey geliştirerek bu modeme sahip olacak gibi görünüyorlar.
Ben satın alma olacağını düşünüyorum. Neden derseniz eğer şimdi sektörde üretenlerin hepsinde patentleri var. Ve bir sürü patent elde edilmiş durumda. Bu patentlere çarpmadan, çarpmadan bulaşmadan bence modem üretmek oldukça zor olsa gerek. Bir firmayı satın alarak patentleriyle beraber bu yükten kurtulabilirler. Belki Qualcomm'u satın alırlardı.
Öyle bir şey olabilir. O biraz tabii iddialı olabilir ama tabii
orada satın alınacak falan diyorlar. Satış falan konuşuluyor.
Şimdi Apple'ın kasasında 300 milyar dolar var. Qualcomm'a yeter mi bilmiyorum ama sonucunda Qualcomm gibi şirketlerin sahip olduğu patentlerden dolayı tek başına borsaya girip oradaki borsa büyüklüğü değil. Çarpın etkisi söz konusu olabiliyor. MediaTek güçlü bir ihtimal olabilir. Şimdi Huawei'in Apple'a girmesi zor görünüyor. Çünkü zaten Amerika tarafında Huawei'ye karşı ortaya atılan en büyük argüman ve iddia işte altyapısındaki teknolojilerden dolayı bilgi casusu yapıyor konusunda bir dinamik var. Geriye bakıldığında Intel'in zaten şu anda 5G konusunda performans ithalli olup olmadığı ayrı bir konu ve Apple'ın daha önce açıkladığı bir durum söz konusu. Apple çok kritik parçalarda bundan sonra alternatif ilerleyeceğini, çift kanallı ilerleyeceğini söylüyor. Zaten Qualcomm'la devam ederken birden Intel ilave ettiler. Evet. Daha sonra davalar artınca Qualcomm düşmek zorunda kaldım. Intel ve MediaTek olabilir. Intel artı MediaTek tarzında çözüm ilerleyebilirler ama orada da tabii ki deneyimleri benzer seviyede tutmak çok zor. Hatırlarsan Intel'den dolayı Qualcomm modemlerin yavaşlatıldığı uzun süre boyunca konuşulmuştu. Orası karışık bir konu. Ama hani olur da Huawei teknolojilerini bir şekilde uygularlarsa
onu Trump da
Qualcomm'dan bile daha zor bence ihtimal olarak görünüyor.
İhtimal vermiyorum ben de ona.
Şimdi burada başka bir gelişme var. Onu devam edelim. Daha sonra Samsung'la ilgili yerinler var. Onlara geçeceğiz ama Oppo tarafında önemli bir takım gelişmeler var. Şimdi önümüzdeki günlerde bir lansman olacak. Donanım Haber adına da Mesut bizden lansman da olacak. Yepyeni bir ürün grubu, yepyeni kamera teknolojileri, yepyeni bir tasarım anlayışım. Zaten
Avrupa'da lanse edilecek. Özel telefonun lansmanını yaptılar.
Ürünün resmi lansmanı yaptılar. Oppo Reno ailesi ki Huawei'ye rakip bir yine yakınlaştırma konusunda iddialı kamera paketi ve yeni bir tasarım anlayışı da ortaya çıkacak. Geçtiğimiz hafta bunu konuşmuştuk ama Oppo'da şöyle bir durum söz konusu. Strateji değişiyor. Birincisi şunu söyleyeyim. Türkiye'de yeniden lansman yapacakları konusu. O ilk lansman geldik biz durum çok fazla olmadı. Çünkü özellikle RX 17 Pro'nun 5000 liralık fiyatlandırması o lansmanın biraz önüne geçti. İkincisi de ürün grubunda da artık bir yenilik var. İsimlendirmede R serisinde artık R17, R15 gibi ya da bunun alt gruplarını kullanmayacaklar ve muhtemelen tüm ürün grubu Renault ailesi adı altında hayatında devam edecek.
Renault'un herhalde yine alt model, üst modellerini ayıracaklardır. Şimdi aslında premium modelleri ayırmak bütün firmalar için iyi. Kullanıcılara baktığında Samsung serisinde Galaxy ailesini, S serisini hep şey olarak görüyorlar. Galaxy S serisi dediğin zaman biliyorsun ki
amiral gemisi.
Evet, amiral gemisi en üst telefonunu alacaksın. Şimdi hepsini Galaxy serisine toplasalardı ne olacaktı? Yani Galaxy S serisine olmayacaktı. Burada nasıl bir ayrım yapacaklar acaba? RM gitmeyecekler,
muhtemelen
ne olacak?
Muhtemelen en üst modeller Find olarak devam ederdi. Find X'e devam edebilir ama orta üst sınıf telefonlar, o mid-range tarafı, orta sınıftaki süper amiral gemisi ya da süper orta sınıf olarak isimlenen telefonlar Renault ailesi adına görünecek gibi görünüyor ama markada komple bir yeniden yapılanma var gibi görünüyor. Açıkçası çok güçlü bir marka. Ürünlerin eline aldığın zaman her sınıftaki ürünleri kaliteli. Fiyatlandırması yanlış olabilir. Ürün tek tek model model belki konuşulabilir ama ürünleri eline aldığın zaman hani kalite hissiyatını ve ekranı, deneyimi vesaire bir durum söz konusu. Oppo'dan bahsetmişken aynı grubun diğer iştiraki var. OnePlus. OnePlus tarafında da OnePlus 7 ile ilgili bir takım yine iddiaları ortaya atılmaya başlandı. Birincisi tasarım şu anda kendisini daha fazla belli ediyor. Ne düşünüyorsun tasarımla ilgili olarak?
Ya vallahi şimdi şöyle bir şey var. Tasarım çok güzel görünüyor. Ama bir yerden sonra biz herhalde telefon üreticilerinin telefonlarını masada durdukları şekilleriyle ayırt edemez hale geleceğiz. Hepsi birbirine benzeyecek. Sadece ekrandan oluşan cihazlar göreceğiz.
Vallahi herhalde ona doğru gidiyor çünkü
kimliksizleşme var değil mi?
Evet yani.
Çok güzel duruyor bu arada.
Yani şu anki cihazlara bakıldığı zaman da Mesut hani kendine özgü tasarıma sahip olan bazı cihazlar var.
Bugün işte S serisi, Galaxy ayrılabilir.
Samsung Galaxy ailesi, Apple'ın iPhone yine kendi içerisinde kendi özgün tasarımına sahip. Huawei tarafına bakıldığında özellikle Mate 20'nin önden biraz çentik havası itibariyle iPhone'a benziyor ama arka tasarımı itibariyle bir imza var. Yani arkada o telefonu gördüğünüz zaman diyorsun ki Mate ailesi. Şimdi diğer taraftan ama mesela Samsung A serisi, Huawei'nin pek çok modeli, su damlası çentine sahip olan, çentin gelişi açısı bile aynı olan kimliksiz telefonlar.
Çok yani, fazla birbirine benziyorlar, evet.
Şimdi bu telefonda tabii şey dalgasının sonuçlarından bir tanesini görüyorsun. Önde bir kamera yok, muhtemelen pop-up dediğimiz aç kapa tarzında bir kamera ekranına sahip olacak. Birazdan konuşuruz, Samsung A80 diye orada yeni bir telefon yaptım. Ama şöyle bir durum var, birincisi 14 Mayıs'ta bu telefonu lanse edeceği konuşuluyor. İkincisi ise bu jenerasyonda OnePlus'ın iki model sunacağı, OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro adı altında modellerini çekeceğiz söyleniyor. Dolayısıyla daha fazla kişiye ve kitleye erişebilmek anlamında özellikle fiyat seviyesine değişkenlik olan iki farklı model göreceğiz gibi. Ben de şimdiden merak ediyorum.
Ben de merak ediyorum. Bunlar güzel telefonlar üretiyorlar, hızlı telefonlar üretiyorlar ve şu anki şekliyle de bunu aldığınız zaman uzun süre değiştirmenize gerek olmayacak bir telefon gibi yürüyor. Yani sadece, bu tasarımdan daha ileri nasıl gidebilirler? Alt taraftaki çene kısmını birazcık şey yapabilirler.
Orayı biraz daha tıraşlayabilirler.
Ama gerek de kalmadı artık. Yani bu cihaz şu anda her şeyiyle 10 yıl götürecek bir tasarım.
Huawei CEO'suna sormuştum Richard Yu'ya. Alt taraftaki çentik konusu hala bir soru işareti. Çünkü simetrik olmuyor. Üst taraf çözüldü ama alt tarafta var. Dediği cevap şuydu. Tutuşu kolaylaştırmak ve bazı uygulamalarda alt menüyü daha rahat kullanabilmek adına İnsanların parmağını daha yüksek konumlandırabilmesi anlamında altta bir miktar yere ihtiyacımız var demişti. Bazı uygulamalarda haklı olabilir ama markalar köşeden köşeye ekran dediğinde aklımıza gelen ya da arzu ettiğimiz telefon görüntüsü de tam olarak bu olmuyor.
Simetrik alt
lazım.
Tarafını biraz tıraşlayalım.
Şeyi merak ediyorum. Acaba Pro ile Pro olmayan arasında nasıl fark olur? Ben işlemcide olmayacağını ama
ekran
RAM tarafında
ekran boyutuyla RAM'le ayırabilirler diye düşünüyorum ben.
Çünkü OnePlus sadece amiral gemisine odaklanan. Amiral gemisi katil olarak fiyatlandırılan ürünlere ya, hakim bir
marka. Pro dendiği zaman ekranı biraz büyütüyorsun. Belleğini arttırıyorsun. Depolama alanında belli bir seviyeden başlatıyorsun. 250 alttan falan filan. Daha fazla fiyat isteyebiliyorsun.
Olacak. Bu arada ekran boyutunun bazı model için 6.67 inç olacağı söyleniyor. 48-16+8 yani 3 farklı arka kamera. 3'lü arka kameraya sahip olacak gibi de bilgiler var.
Zaten yine lansmanda da. Bir ön kameraya sahip tabii bu aynen. Tasarım. Tahmin etmişsinizdir.
Lansmanda zaten göreceğiz. Tabii benim merak ettiğim konulardan bir tanesi önceki jenerasyonlardan farklı olarak örneğin bir IP67-68 suya toza karşı dayanıklılık, kablosuz şarj gibi özellikler.
Evet doğru.
Çünkü onlar daha maliyeti koruyabilmek adına kullanıcıların belki ilk etapta hani suya ve toza karşı dayanıklılığı belki ayrıca tartışabiliriz ama kablosuz şarj herhalde kullanıcıların bir özellik olarak ilk aradığı özellik değil.
Bir dönem Çinli uygun fiyatlı telefonlarda Meizu falan gibi tepe modellerinde uygun fiyatlı tepe modellerine diyelim NFC'yi bile çıkartıyorlardı.
Hala olmayan modellerde evet. Var yok değil. Dolayısıyla merak ettiğim konulardan birisi o. Şimdi Honor'la ilgili bazı gelişmeler var. Birincisi şöyle, Huawei'nin CEO'su Richard Yu geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yaptı. Zaten Türkçe basın bülteni olarak da geldi o. Tüm dünyaya servis edilen bir açıklama oldu. Richard Yu kendisi doğrudan Honor markası altında konuşmaz, hakkında konuşmazdım. Evet, Huawei'nin sahip olduğu bir marka. Onun alt iştiraki gibi düşünebiliriz ama onunla ilgili konuşmayı Honor'un CEO'suna bırakıyorlardı daha öncesinde. İlk defa önemli açıklamalarda bulunmuyorsun. Diyor ki biz önümüzdeki sene içerisinde Huawei markasını dünyada bir numara yapacağız. Honor markasını dünyada 4 numara, Çin'de de 2 numara haline getireceğiz.
Honor güçlü bir marka. Şöyle ki yani Huawei'den önce bazı şeyleri denediğini gördük mesela. Geçişli arka kapaklar vesaire.
Ya bazı şeyleri Huawei önce Honor'da deniyor sonra
kendine getirdi. Deniyor olabilir. Ve malzemeyi elinize aldığınızda fiyatına göre hala daha çok iyi bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Kaldı ki fiyat performans sorunuyla da Honor'un Play serisi telefonları biliyorsun. Yani kötü evet, telefonlar değillerdi.
Honor Play alınır yani. Evet, çok kişi üzmez.
İddialı cihazlardandı. Bu iki firma yani iki markaya baktığımızda Huawei de bugün çok iyi gidiyor. Honor'u da alanlar memnun. Hı hı. Bence iddialarını doğru yapabilir ama şimdi orada Samsung engeli var. Samsung'un CEO'su da 10 sene boyunca biz lideriz diyor. Orada kapışacaklar.
Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Yani Samsung'un verdiği mesajı, Huawei'nin verdiği mesajı böyle irdelediğin zaman şimdi Huawei tarafında matematiksel bir düzleme oturtabiliyorsun. Huawei diyor ki bakın geçmişten günümüze son 3 yılki büyüme tempoma bakarsan 2020'de büyüme ihtimali, bir numara olma ihtimalim var. Ki zaten Apple geride bıraktılar. Yani evet. Samsung'un da dibine yaklaşmış durumdalar. Ama tabii 2030'un onu bir matematiksel düzlemde bilimsel bir zeminde oturtmak çok kolay değil.
Ya Huawei'nin bir şey düzlemesi lazım. Şimdi evet çok iyi fotoğraflar çekebiliyorsunuz Huawei telefonlarda ama Huawei'nin toplam kullanıcı deneyiminde hala daha bazı eksik noktalar arayüz. Var. Bir ciddi mesela, eksiklikler video. Var. Arayüz, telefonun performansı, bazı kullanıcı menülerinin değişik olması vesaire gibi, video çekememesi gibi. Mesela son çıkan modellerinde P30 Pro'da stereo hoparlör olmaması gibi.
Ben sana bir şey söyleyeyim yalnız. Sektörden bir arkadaşla P30 lansmanında oturuyoruz. Hani işte Android tarafı, iPhone tarafı ne denildiğinden bana şunu söyledi. Dedi ki iPhone kullandıktan sonra geçtiğimde en rahat ettiğim telefon Huawei dedi. Arayüz o kadar iPhone
benziyor, arayüz evet. Benziyor gibi. Ama arkadaşı biliyorum kullandığı hiçbir Huawei veya Honor telefonda sim kart takmıyor. Sadece fotoğraf makinesi olarak kullanıyor. Video da çekmiyor. Sadece fotoğraf makinesi olarak kullanıyor.
Kamera arayüzü zaten...
Evet. Yani evet. Ben size onu söyleyeyim. Yani kullanıcı deneyimini arttırmazlarsa bu hızlı yükseliş gider ama hızlı yükseliş sonra tersine dönebilir. Çünkü insanlar bir sonraki telefonlarını almayabilirler Huawei olarak. Tabii sizin de burada yorumlarınız çok önemli. Kullanıcı deneyim açısından ne bekliyorsunuz? Çünkü bir dönem Samsung o kırgınlığı yaşadı S5'te. Toparlayana kadar 2 yıl geçti. SSD ile toparladı.
Ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi Samsung'un seninle zaman zaman konuşuyoruz, tartışıyoruz, mobilitelerde de anlatıyoruz. Kullanıcılarda hayal kırıklığı yaratan bazı şeyler var. Bunların bir kısmı hala süre gelen devam eden evet. Şeyler ama geçmiş haftanın haberlerinden birisi S7'ye Android 9 güncellemesi iddiasıydı. Onu verirlerse.
O bambaşka çünkü, bir şey olur evet.
Öyle zannediyorum ki S7 ailesi Samsung'un son jenerasyon telefonları arasında en kısa sürede en fazla kitleye erişen telefondu.
S7 ailesi eğer Note 7 patlamasaydı, yanmasaydı hala daha konuştuğumuz serilerden biri olacaktı ve Samsung çok farklı bir konumda olabilirdi. Note 7'nin patlamasıyla S7'yi falan biz unuttuk. S7 hiç hala da tasarımıyla masaya koyduğunuzda ben buradayım diyen telefonlardan bir tanesi. Evet.
Her şeyle çok Android 9 verirlerse Samsung çok iyi olur. Bir süre sonra doğru güzel işlerden birisi.
Ben eminim ki birçok insan S7'cini hala severek kullanıyordur yani Samsung tarafında.
Zaten şöyle bir durum var. S10'lar falan hesaplanırken muhtemelen Samsung öyle zannediyorum ki eğer öyle düşündüyse hataya düşebilir. S7'ye kullanıcılarından da geçiş yaptığın tarzında bir yaklaşımları var.
Ya senden bunu konuştuk. Samsung kendisiyle yarışı kaybetti. Yani şimdi S7 Edge'de Note 7'de çok hızlı koştukları için hı-hı. Note 8 gibi telefonlarda artık verilmeyen bir tek şey parmak izi okuyucusunun yeriydi mesela eleştirilen. Gerisini eleştiremiyordun o cihazda Android telefon olarak. Daha sonrasında kendini geçemedi. Hı-hı. Yani tasarımsal olarak da zaten bir noktaya gelmişlerdi. Tek yapacakları çerçeveleri inceltmekti. Çerçeveleri de incelttiler. Kullanıcı yine dedi beğenmedi. Anlatabiliyor muyum? Zaten gördüğü şeydi.
Aynen,
mesela S7 Edge'in üstüne tasarımsal anlamda ne koyabilirdin? Baştan sona ekran yapabilirdin. Yapmaları zaman aldı. Yani birazcık hızlı koşan at yoruldu. Ama aynısını ben Huawei'de de görebiliriz diyorum. Kullanıcı deneyimi mutluluğunu üst seviyede tutmaları lazım. Mesela şu an Huawei kullanıcılarının sevindikleri bir nokta var. Hep de övdükleri bir nokta var. Servisinin çok iyi olduğunu söylüyorlar.
Onu ben de duyuyorum.
Mesela servise gittiklerinde beklemediklerini söylüyorlar. Ama ben bunun aynısını diğer üreticilerin servislerinde duyamıyorum. Böyle bir durum söz konusu. Buraya da çok önem vermeye lazım. Huawei şu an sağlam gidiyor. Yani bakalım kullanıcıları şimdi serviste mutlu edersen servise gelip bir kere mutlu kalan müşteri bir daha kolay kolay aslında değiştirmiyor.
Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Türkiye için çok önemli bu. Dünya için de çok önemli bir konu bu. Gerekirse abi 2 sene yeni model çıkarmış servis kaliteni, yatırım servis kaliteni yap. Daha sonra zaten o süreç içerisinde sen kazanacaksın. Çünkü servis olayı. Satış abi telefonu sat sonra gerisini düşünme unut.
Tabii bugün Asus yapan Türkiye'de çizgi elektronik denir. Neden? Çizgi elektronik servis kalitesi. Evet, öyle üst düzeydi ki müşteri memnuniyeti. Adamlar Asus'u taşın üstüne yazsak satarız diye biliyorlardı. Yani Asus taşın üstünde yazsa Türkiye'de satılır deniyordu. Neden? Arkası çizgi elektroniğe güveniyordun döneminde. İşte bir servis kalitesi çok iyi olursa görüyorsun bir markayı nasıl sırtlayıp götürebiliyorsun yani.
Evet, servis kalitesi, yazılım desteği. Yani yazılım desteği.
O da çok önemli.
Hangi marka olursa olsun. Yazılım desteği bir yerden sonra sekteye uğruyorsa
problem.
Problem. Kullanıcıya sahip çıktığını göstermenin yolları bunlar. Öyle sadece tek başına ürün satmak değil. Bu arada Huawei ve Honor'dan bahsetmişken seninle daha önce de konuştuk program öncesinde. Böyle bir tartışma Amerika'da Twitter'da özellikle bildiri başlatmış. Onu da biraz belki konuşabiliriz. P30 Pro'nun sahip olduğu yakınlaştırmanın kişisel mahremiyetin ne derece etkileyip etkileyemeyeceği tartışması var. Çünkü bazı videolar üzerine tartışmışlar. Bunu hakikaten çatıdan masada oturan kişinin oynadığı satranç oyuna kadar takip edebiliyorsun. Böyle bir durum söz konusu. Sen şahsen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
Ya aynı işi Amerikan bir üretici Google ya da iPhone yaptığında tartışacaklar mıydı? Ben onu merak ediyorum. Çinli ya hemen mahremiyeti gizliliği aynen koymuşlar.
Huawei bile olunca.
Ya bugün dürbün de var. Sokakta satılıyor. Evinin karşısındaki adamın dürbüne sahip olup olmadığını bilmiyorsun. Ha burada şunu söylüyorlar. Cep telefonu herkesin cebinde. Herkes yapabilir. P30 herkesin cebinde değil. Yani
gerçi bu giriş herkesin cebinde olacak gibi sürekli saniyeler içerisinde tükendiği söyleniyor. Bilmiyorum
ya
ama.
Öyle kaç tane ürettiler, kaç tane sattılar o saniyeler içinde tükendi olayına ben pek inanmıyorum. Apple ürünlerinde bakın hemen satıldı olur. Sonra bakarsın Apple'ın en çok satan ürünü o değil
Çin'de
yani.
Şimdi galiba saniye için 140 bin satmışlar iyi rakam bu arada.
Kötü değil göreceğiz. Şu an kamerasını çok fazla merak eden insan var ama Türkiye'de saniyeler içinde bitmediğine eminim telefonun
ben de,
yani.
O öyle bir bittiyse şey, de bilmiyorum. Evet. Bittiyse de muazzam başarı olur.
O bir gösterge değil. Kötü telefon değil. Evet 5X zoom kötü bir şey değil. Ama o da öyle yok kişisel mahremiyet yok telefonları zoom'u yasaklayalım filan bilmem ne. O zaman teknoloji gelişmesin. Bugün şöyle bir durum da var. Aynı cahil adam şeyi bilmiyor tabii. 40 megapiksel fotoğraf çekebilen sensörleri getireceğiz diyorlar. Eğer düzgün ışık alabilen, düzgün pikselleri var. Yani bu arada 40 megapiksel çeken sensörler cep telefonları var ama benim demek istediğim şu dijital crop yaptığınızda hani 12 megapiksellik fotoğrafa göre 4 kat düzgün bir netlik sağlayabilirse o alet zaten yakınlaştırma yapıyor.
Aynen.
Ama tabii bu insanlar hep şeyi söylüyorum ben. Bunları yazan yazarlar bakın şu anki gazeteciler teknoloji konusunda yazan bu köşe yazarları falan filan çoğu teknolojiyi yakalayamamış, takip etmeyi bilmeyen, ne
telefonda
konuştuğunu bilmeyen
almadan
insanlar.
Konuşanlar.
Siyasiler keza teknolojinin tesisinden anlamıyorlar, algılayamıyorlar içinde bulundukları dünyayı. İşte bulutlu, internetli falan filan sonra çıkıp konuşuyorlar. Zoom sıkıntı olur mu? Yakında askeri alanların etrafında zoomlu telefon kullanmak yasaktır yazısı görürsek şaşırmam
yani. Yani sonucunda bugün evet telefon çok mobil bir cihaz cebimizde ama sonuçta evet çantana koyabildiğin 70x zoom yapabilen
var.
Uçağın camını görebildiğin kadar yaklaştırabilen, ayı yaklaştıran kameralar var.
Yıllardır yani paparaziler ünlülerin cıplak fotoğraflarını nasıl çektiler abi? Teleskopik fotoğraf makineleri uzaktan çektiler. O zaman aynı Amerikalılar ya da benzeri ülkelerde mahremiyet konuşulmadı. Neden? Ünlü ya cıplak çekebiliyorsun ismi mal edilmiş diye. Mahremiyeti konuşmadı da şimdi telefon inince mi konuşmaya başladı?
Ya tabii orada dediğimiz gibi yani ülkelerin arasındaki rekabet, markalar arasındaki rekabet çok şey bir konu ama sonuçta teknoloji şu an gidişatı orası. Biz tabii muhtemelen sitenin sonuna doğru pek çok telefonda alış Oppo diyoruz. Yarın öbür gün Google'ın kendi telefonunda ya da Apple'ın bir sonraki telefonda kullanmayacağının garantisi yok.
Handicam'ler minimum 10X'den başlıyordu.
Evet.
Ve optik olarak düzgün stabilizasyon yapabilen aletler bunlar.
Teknolojinin gelişiminden korkmamak gerekiyor. Teknolojiyi doğru kullanmaya sevk etmek gerekiyor. Sonucunda hani bir teknolojinin nasıl kullanıldığı da değişken gösterebilir ama hani yeni çıkmış bir üründen yola çıkarak aman Allah'ım işte her şey ifşa olacak, her şey bitecek
yani tarzında bir endişeye gerek yok. Amerikalı bir üretici üretseydi bunu aynı şeyi söyleyecek miydi Amerikalılar? Onu da göreceğiz. Çıkacak elbette.
Ama bu ülkeler arasında rekabet ve ticaret savaşı anladığım kadarıyla
değişik yerlere vuruyor.
Çok şey gebe yani biz bambaşka tartışmalar görebiliriz
bence
gibi
de
geliyor. Az önce biraz zikretmiştik şimdi konuşalım istersen. Galaxy A80 slider mekanizmine yani kızaklı mekanizmaya sahip olan Samsung'un yeni telefonu.
Evet.
Ve kızaklı mekanizma içerisinde kendi içine dönebilen bir de kameraya sahip olan telefon.
Ya benim son dönemde gördüğüm en inovatif yaklaşım neden dersen eğer birincisi ön kameranın ezikliğini o düşük speklere sahip olmasını, evet, yeteneksizliğini tamamen ortadan kaldıran ve arka kamerayı ön kamera olarak kullanmamızı sağlayabilen en pratik çözümlerden bir tanesi olmuş. Çok da şık olmuş. Hem köşeden köşeye bir ekrana sahibim, hem de ön kameram arka kamera aynı zamanda.
Acaba Galaxy S10'un özel bir versiyonu bu mu olmalıydı?
Bence bu olmalıydı, evet. Ya şimdi A serisi biraz garip olmaya başladı. Herhalde bu da Honor gibi denedikleri seri.
Bence garip olmaya başladı. Birazdan fiyatı duyunca ben Samsung'un evet, farklı bir şeyler hedeflediğini görebiliyoruz aslında.
Yani premium bir telefon olmuş bu. Güzel bir telefon. Kullanmak isteyeceğiniz bir telefon. Yani ben açıkçası çok merak ettim. Ben de S10 Plus'tan daha fazla merak uyandırdı. Hatta katlanabilir telefondan bile daha fazla elime almak istediğim bir cihaz oldu. Çünkü ön kamerada geniş açı var.
Var.
Normal şimdi bir ultra geniş açı var.
Telefon kamerası diyelim. Evet. Ön arka yok artık.
Şimdi kamerasına baktığımızda optik yakınlaştırma yok. Yani o yakınlaştırma olayını gerçekleştiren bir sensöre sahip değil. Optiğe sahip değil. Bunun yerine bir ultra geniş açı var. Balık gözü kamera var. Bir de normal geniş açı dediğimiz standart kameramız var. Bunların ikisi de kullanıcıya dönüyor. Ultra geniş açıda döndüğü için ne anlama geliyor bu? Grup fotoğrafları çekerken daha rahat çekimler yapabileceğiz. Vlog çekerken
Fenerbahçe daha rahat çekimler yapabileceğiz. Fenerbahçe Galatasaray maçına gittiğiniz zaman arkanın tüm taraftarları alırsın işte. Yani...
Abi de vlog çektiğini düşün. Vlog yine demiş. Güzel olacak. Sadece mekanizma çok şey duruyor ya bu telefonda. Daha da böyle bir hassas duruyor değil mi?
Yani telefon bana soracak olan şimdi şöyle bir şey var Mesut. Önden çok iyi görünüyor.
Çok iyi duruyor cihaz. Bak altta tıraşlanmış mesela olabildiğince.
Ya şimdi alt çerçeve konusunda bizi bazı üreticiler o kadar tufaya düşürdü ki daha önce. Şimdi elini almadan bu konuya...
Tabii reklam görselleriyle cihaz farklı olabiliyor.
Çok şey yapmamak gerekiyor ama arkadan görüntüsü... Şimdi el almadan görmek gerekiyor ama bazı fotoğraflar arkadan görüntüsü biraz daha hani orta sınıf telefon havası görüyor şimdi duruyor. Yani. Ama önden bakıldığı zaman telefon çok güzel görünüyor.
Çok iyi duruyor.
Biraz benim Find X modelini getirdi.
Find X'ten de güzel duruyor bence önden.
Ya yani yan yana getirip bakmak lazım.
Evet.
Ama genel süre şimdi Find X'e başlayan bir akım olduğu için bu aynı zamanda böyle bir etkisi var. Şey var tabii şimdi 600 doların üzerine bir fiyatlandırmasının olacağı konuşuluyor. Bu telefonun özellikleri arasında Snapdragon 730 var. Qualcomm yeni platformu zaten benzer zaman diyeyim için duyurusu yapıldı. Bir nevi lansman partneri gibi bir şey oldu bu cihaz. Ya şimdi telefonun özellikleri kamerası çok iyi olsa bile bazı şeyleri işlemci orantılı yorumladığımız için ana performans grubu çerçevesinde fiyatı yüksek gibi geldi bana. Mesela 600 dolar çünkü.
Bence değil ya bu cihaz için. Yani bu cihaz tasarım olarak rekabete girebilecek bir cihaz.
6.7 inç bu arada büyük bir cihaz.
Evet büyük bir cihaz, güzel bir cihaz. Ben beğendim. Fiyatı evet 400 dolar olsaydı daha iyi olurdu ama yani şimdi kalkıp da böyle yenilikçi bir cihazı da deneysel bir fiyatla çıkmış olmasını ben çok yadırgamıyorum.
Şimdi çok acayip bir şey olacak. Bu 600 dolar. Şimdi Türkiye'ye geleceği
kamera
zaman...
Kamera dönüşü falan çok şık çünkü.
Hızlı dönüyor bari. Evet. Videolardan aldığımız kadarıyla. Yani şimdi bunu Türkiye'ye getirdiğinde kaça getireceksin? Nereye oturacak?
Ha, bu 5 bin aşağı ama bak, oturmaz. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bunu satın almak isteyen birçok kullanıcı olacaktır. Bu cihaz güzel bir cihaz.
Şu kesin S10'la, S10 Plus'la, S10 Plus'la kıyaslandığı zaman daha bolu görünüyor. Mikayar mikayar var şak şak kamera dönüyor.
Ya bak
dönüyor.
Ben sana ne söylüyorum? Beni S10 Plus'tan daha fazla heyecanlandırır. Tabii ki izleyenlerimizin fikri değişebilir. İçindeki platformda oldukça yeterli günlük kullanım için. Kullanırım ben bu cihazı.
Günlük kullanım
yani
için yeterli fazla. Evet. Şimdi ekranda bakılırsan Full HD Plus gibi düşünebileceğimiz aslında bir ekran var çözünürlüğü. 1080x2400 gibi çözünürlüğü var. Yani Samsung üst seviye telefonlarında gördüğünüz QHD Plus ekran gibi değil. Bu çerçevede zaten Snapdragon 710, 730 daha doğrusu.
Fazlasıyla götürür.
Şu an 730'u kullandığı tek telefon olabilir bu arada. Qualcomm tarafına da Samsung yatırımlar yapmış. Neden dersen Samsung aynı zamanda A70 isimli bir modelini duyurdu Mesut. Aslında özellik olarak bakıldığı zaman tasarım olarak bakıldığı zaman özellikle A50 ile benzer bir telefon. Evet. A80 tasarım olarak A50'nin bambaşka bir modeli. Şimdi de A90 modelinin geleceği söyleniyor.
Yalnız orası o kadar karıştı ki bana geçen A serisinde bir telefon alayım mı diye sordu birisi. Hangisi? Hangisi
sen
yani?
Sen ne yapıyorsun? Bunun altında bu geçen de A20, A30,
biz ayvayı yedik. A40, ben sana söyleyeyim artık A50. Yani internette girip özelliklerine bakmadan cihazı tanıyamayacağız
A60,
yani.
A60, A70, A80. Şimdi A90'da da pop-up kamera, aç kapa kamera olacak konuşuluyor.
Şimdi
yani
Samsung şey yapıyor, rush modunda sürekli olarak bütün tuşlara basıp eli geçmeye çalışan firma gibi, tamam mı?
Huawei Bodoslama gelince geçen sene.
Bir sürü telefon ortaya çıkartıyor, kullanıcı şeyi ayırt edemiyor bu sefer. Bu iyi miydi, kötü müydü? Bana öneri için soruyor, ben de bilmiyorum. Kimsenin bilmediği bir sürü telefon olacak.
Ya çünkü şöyle bir şey var. Bu telefonlar için mesela bunda da Snapdragon 665 var. Qualcomm'da yeni nesil platformlarını kullanıyorlar, tamam. Su damlası, çentik formu var. Dışarıdan bakıldığı güzel. Arkada kameralara bakıldığı zaman. Şimdi kamera sayısı çok görünüyor ama şimdi 32 megapiksel artı 16 megapiksel işte. Mesela ultra geniş kamera yerine mesela ya da telefoto kamera yerine mesela şey yapıyorlar. Derinlik bilgisi toplayan kamera
top
kullanabiliyor.
Kamera
mesela, aynen top kamera ya da benzer mekanizmalar deneniyor ama. Şimdi öyle bir noktaya geldi ki bu. Telefon çok güzel görünüyor. O kamerasına baktığın zaman aslında yani farklı seçeneklerle ilerleyebileceğin çözümler gibi de düşünebilir ama öyle bir algı yarattı ki Samsung bu A serisinde özellikle A50 işte ekrana parmak izi okuma gibi durumlara dikkat alındığı zaman sanki böyle şey üst sınıfa yaklaşan bir telefon alıyormuşsun gibi etki uyandırmaya başladı.
Ya ben sana söyleyeyim, bir telefonun fiyatı Amerika fiyatı 400 dolar ve üzerine çıkıyorsa eğer kamerası iyi çekmek zorunda. Ne yaparsan yap iyi olmak zorunda. hani idare eder değil. Gerçekten iyi olmak zorunda. Bunu da göz ardı etmemeleri lazım. Yoksa kullanıcı da kötü bir deneyim bırakıyorsun sen. Çünkü telefonunuzu artık çoğu zaman Instagram'a girmek için kullanıyoruz. Yani çoğu kişi Facebook'u bıraktı biliyorsun. Kullanmayı bıraktı. Herkes Instagram'da. Mesajlaşmalar. Bugün soru cevap canlı yayını yapıyorsun. 50 bin tane soru geliyor ya. Yani bu kadar fazla insanın orada olup soruyu bile oradan sormak istemesi Instagram'ın başka bir platform olduğu anlamına geliyor. Ve Instagram böyle gelişiyorsa fotoğraf odaklı bir uygulama, senin de fotoğraf odaklı bir telefon çıkartıyor olman lazım her seferinde.
Doğru, ama yine mesela az önce bahsettiğimiz telefondaki temel sıkıntı bunda da var. Şimdi 500 dolara yakın bir fiyatlandırıyorsun. Şimdi 500 dolar bandına girdiğin zaman, evet. Şimdi Mi 9 diyor ki Snapdragon 855, 48 megapiksel kamera,
tabii, tabii.
Dünya en hızlı kablosuz şarjı. Bir de ilginç bir durum ortaya çıkmaya başladı. Mesela bu telefonda da 4500 mAh kapasiteli pil var. Yani
pilleri büyük koyuyor.
Pilleri büyük koyuyor. Ya umarım şu akımı S11, S11 neyse yani Note 10 buna da entegre ederler demiyorsun.
Ya yani S10 Plus'ta falan kötü pil yok. Pil kapasiteleri yok, iyi telefonlar. Yok,
performansları evet. İyi ama şimdi ona yani, bir de 4500 koyduğun zaman.
Bu telefonların ama kamerasının daha iyi olması lazım ki bu telefonlarda yine kötü kameralar yok bu arada. Test edip görmek lazım. Yani speklerine baktığınızda vaatkar kameralar duruyor fiyat performans konusunda. Denemek lazım.
Denemek lazım ama çok ilginç bir yere gittiğinde söyleyelim. Ya Samsung'da A serisi birden karıştı. O geçen senenin Galaxy evet. J'leri, M'leri falan filan ya da Galaxy C serisi, A serisi derken keşke bu stratejiyi 2 sene önce uygulamaya başlasalardı da. Çünkü biraz şey Mesut, Çin modeli.
Evet, evet.
Yani tasarım olarak bu algı yaratmak ama tabii fiyatlar biraz yüksek kalıyor. Samsung orada fiyat işini çözebilirse.
M serisiyle çözüyordu da işte. Şimdi işte A'yı gösterirsen, şimdi Samsung'un hep yapması gereken şey, zamanında yapıyordu Note serisiyle. A80'in yukarı doğru açılıp tam ekranında sana dönen kamerasını gösterirsen M serisini daha rahatlatıyorsun enteresan bir şekilde.
Yani bu biraz şeye mi benziyor?
Yani Samsung onu da yapabiliyor, bunu
Fiyat
da yapabiliyor.
Fiyat grubun Ferrari'yi gösterip altta Egea satması
gibi bir şey mi? Öyle yani biraz. O arabada biraz daha farklı tabii de. Yani ister ya
algı
istemez.
Olarak, algı olarak öyle yani. Bakın biz teknolojik olarak böyle bir
çünkü hala Ferrari ile fiyatı eşleştiremiyorum ben kafamda. Araba modelleri bayağı arada çok fark var. Ya, telefonda o kadar
tabii olmuyor. Otomobilin üstünde öyle yani maliyetleri koruyabilmek adına öyle işbirlikleri var ki yani hiç ummadığım bir arabanın altyapısı
evet, aslında oradan belki gelebiliyor olabiliyor.
Çok bakmak istemeyeceğim başka bir arabanın altyapısı da ortak olabiliyor. Bu haber de tabii bu haftalık mobilitenin son haberiydi arkadaşlar. Samsung tarafında da böyle gelişmeler var genel olarak herkesin. Hani spor gazetelerinde bazen yapar ya, bir futbol kulübünün başkanı konuştuğu zaman manşet şöyledir işte. X kulübün başkanı bombaladı. İşte başkanların bombaladığı bir hafta geride bıraktık.
Bu arada son olarak şuna değinelim. Katlanabilen telefonlar geliyor diyoruz. Küçük bir ekranın daha büyük ekran yapma fantazisinden bahsediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Netflix'te bir duyuru yaptı. Sadece mobil abonelere özel 900 liralık bir paket duyurdu mesela. Benim ilk aklıma gelen katlanabilir cihazlar oldu. Neden? Adam sadece mobilden, telefondan video izleyenler için bir paket duyurusu yapabiliyor. Ve sen telefon ekranını büyütebilmeyi istersin o zaman. Ya da bir tabletten izlemeyi istersin. Herhalde katlanabilir ekranlar.
Valla katlanabilir şimdi Samsung
Galaxy. Orada işe yararlar sadece ama tabii 2000 dolar veren adam.
Zaten şimdi 2500 dolar veren adam ona. Hatta Huawei 2000 küsür euro.
Evet.
Ona veren adam zaten evinde 100 inç OLED TV'sinde evet. Farklı konseptler vardı ama belki daha sonrasında bir tartışma bölümü çekeriz. Sonucunda Disney Plus duyurdu kendisini. Yani neler olacağını görmüş olduk. Apple TV ile ilgili olarak içeriği bilmiyoruz ama Disney tarafında. Hem fiyat daha uygun. Hani de sadece Marvel dizilerinden dolayı Netflix alan kişi tanıyorum ben. Punisher evet. Ya da diğer dizileri izleyebilmek için. Orada rekabet çok değişik gibi görünüyor.
Yani son dönemde Netflix'i tebrik etmek istiyorum. Eğitici çizgi filmler konusunda böyle çocuğuna rahatlıkla izletebileceğin, beraber eğlenebileceğin çizgi filmler konusunda çok iyi atılımları var. Eğer bir aile bireyseniz, evinizde Netflix varsa, işte çocuğunuz falan varsa bence bir göz atın. Mesela Charlie'di, Marley'di o tip çizgi filmler çok çok iyi seviyediler. Hiç şiddet yok.
Hı hı.
Kötü argo sözler yok ve çocuğunu eğitebiliyorsun. Netflix'in de ayrı bir yürüdüğü yer var. Yani gitgide şey olmaya başladı aslında.
Yerli içerik tarafında da biraz
bir hareket ediyor. Evet, yerli içerikte de çalışmalar yapıyor. Kanıksanmaya başladı ama Disney Plus tabii senin dediğin gibi duyurduğu içeriklerden sonra asıl benim ilgimi
çekti. Star Wars, Simpsons, Marvel dünyası evet. Yani Net Geo.
İnşallah Disney'de çizgi film konusu neydir? Çünkü Disney'in son dönemde Disney Channel'da baktığımda, bu sonunda not olarak söylüyorum, mobil tele pek bir alakası yok ama Disney Channel'ın çizgi filmleri var ya o kadar leş ki. Hiçbir şekilde çocuğunu emanet etmek istemeyeceğin çizgi filmler. Eskisi gibi bir Disney yok. Çizgi filmleri çok kötü durumda. Ve ben sırf ailelerin o seçimden dolayı bile şey yapabileceğini düşünüyorum.
Kesin olarak orada yılın ikinci yarısında çok acayip bir rekabet göreceğiz. Evet. Çünkü fiyat olarak daha uygun. Apple TV'de ne olacağını bilmiyoruz. Platform savaşları var. Şu an Apple'a karşı tavır alınmış durumda. Hem markette kendi uygulamanın kendi içeriğini sat hem de bizimkileri kar marjı keserek koyu evet. Rekabet nasıl olacak tarzında Avrupa'ya yansıyan bir takım dava ve şikayet süreçleri var. Zamanı geldiğinde onunla tekrar değerlendirme alırız. Sevgili arkadaşlar, mobilitede bu haftalık bu kadardı. Yeni bir bölümde görüşene kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın.